Ayrım 16.
Bir ara sevgili efendisinin kendisine seslendiğini işitti. İşte o zaman çabucak koştu ve efendisinin yanına geldi. Kızak sürücüsü bunun üzerine alıngan bir havayla "Vay nankör kerata vay" diye yakındı. Kendisini aylardır besleyen adama geliyor mu bak, başlangıçtaki o ilk alıştırma günlerinden bu yana siz onu hiç mi hiç beslemediniz oysa. Acaba nasıl oluyor da sizin patron olduğunuzu anlıyor, akıl erdire beri gelsin. Bidin Scott beyaz dişi okşarken birden eğildi ve hayvanın burnundaki taze yara iziyle gözlerinin arasındaki yırtığı gösterdi. Matt de eğildi ve beyaz dişin karnını yokladı. Pencereyi hiç akıl edemedik dedi. Camı çerçeveyi aşağı indirip fırlamış olmalı. Karnı yara bere içinde baksanıza. Pes vallahi, olu şey değil doğrusu. Scott öylesine dalmış gitmişti ki onu dinlemiyordu artık. Aurora'nın düdüğünü avara etmek üzere olduğunu biliyordu. Bu yüzden kararını hemen vermesi gerekiyordu. Yolculuğu uğurlayan adamlar iskele üzerinden çabuk çabuk kıyıya iniyorlardı. Matt boynundaki eşarbı çözdü. Beyaz dişin boynuna bağlamaya hazırlandı. Gel gelelim Scott Matt'in elini tutup hadi hoşça kal Matt dedi. Artık beyaz diş konusunda bana mektup yazmana gerek kalmıyor. Gördüğün gibi onu da yanımda. Kızak sürücüsü şaşkınlıkla bağırdı. Ne? Yani siz şimdi onu da mı? Evet, onu da götürüyorum. Al şu eşarbını. Mektup yazınca durumu konusunda ben sana bilgi veririm. Matt iskelenin orta yerinde durup bağıra bağıra bu tüylerle sıcak iklime dayanamaz, kırptırmayı unutmayın sakın dedi. İskele alındı. Aurora kıyıdan açıldı. Bidin Scott kıyıya doğru son kez elini salladıktan sonra döndü ve dizleri dibinde durmakta olan beyaz dişin üzerine eğildi. Başını okşayıp kulağını kaşırken hadi bakalım bol bol hırladı şimdi dedi. Güney ülkesi. Beyaz diş San Francisco'da karaya ayak bastı. Şaşkınlıktan dona kalmıştı. Zaten güç denen şeyi nedenini kendi de bilmeden içgüdüsel bir kavrayışla tanrılara özgü bir özellik olarak kabul etmişti. Ama San Francisco'nun tozlu topraklı kaldırımlarını çiğnerken insanoğlunun tanrısal gücü hiç bu kadar şaşırtıcı gelmemişti ona. O alışık olduğu kulübelerden yapılma kulübelerin yerini kuleyi andıran yüksek yapılar almıştı burada. Sokaklarda bin bir türlü tehlike dolaşıyordu. El arabaları, otomobiller, kocaman atların çektiği büyük at arabaları, caddede vızır vızır dolaşan, öbür taşıtların arasında hırlana homurdana kendisine yol açan elektrikli dev taşıtlar, tıpkı kuzeyin uçsuz bucaksız ormanlarından tanıdığı vaşaklar gibi çığlık çığlığa ilerliyorlardı. İşte bütün bunlar birer kuvvet belirtisiydi ve bu kuvvetin ardında ise insanoğlu yatıyordu. İnsanoğlu üstünlüğüyle bu gücü yönetiyor, denetliyor, cisimleri çekip çeviriyordu. Akıllara durgunluk veren olağanüstü bir şeydi bu. Beyaz diş sersemlemiş, yüreğine bir korku düşmüştü. Küçükken gri kunduzun kampına geldiğinde kendini nasıl küçük ve zavallı bir yaratık olarak kabul etmişti, oysa şimdi büyüyüp güçlü kuvvetli bir hayvan olmasına karşın kendini yine küçük ve zavallı görüyordu. Ne kadar da çok tanrı vardı burada öyle. Çevresinde dört dönen, vızır vızır kaynaşan kalabalık başını döndürüyordu. Sokakların gürültüsü kulaklarını tırmalıyor, durdurak bilmeksizin oraya buraya gidip gelen şeylere baktıkça serseme dönüyordu. Sevgili efendisinin ayakları dibinden hiç ayrılmıyor, onu bir an bile gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Ona duyduğu bağlılığın böylesine güçlü olduğunu hiçbir zaman bugünkü kadar derinden anlamış değildi. Beyaz diş bu büyük kentten ayrılırken sanki bir karabasan görmüş gibiydi. Öyle ki bu kötü düş çok sonraları bile yakasını bırakmadı. Onu uzun süre rahatsız edip durdu. Efendisi bir yük arabasına bindirdi. Burada yığınla çanta ve bavul arasında bir yerde onu zincire vurdu. Bu yük vagonunun tıknaz ve güçlü bir tanrısı vardı. Büyük bir gürültüyle çalışarak sandıkları, çantaları, öteberileri kapıdan içeri alıp istif ediyor ya da dışarıda bekleyen başka tanrılara doğru fırlatıyordu. Beyaz diş efendisinin kendisini bu öteberiler arasında yapayalnız bırakıp gittiği sanısına kapıldı önce. Ama sonra efendisinin eşyalarını kokularından tanıyarak hemen başına dikilip göz kulak olmak için beklemeye başladı. Aradan bir saat kadar bir zaman geçip de Widen Scott vagonun kapısında görününce bagaj görevlisi olan Tanrı neyse ki tam zamanında yetiştiniz dedi. Köpeğiniz eşyaları el sürdürtmüyor. Beyaz diş vagondan dışarı fırladı. Aval aval çevresine baktı. Karabasan andıran o büyük kentin yerinde yerler esiyordu. Tıpkı bir evin odası gözüyle baktığı vagona bindiğinde kent yerli yerinde duruyordu. Oysa bir süre sonra nasıl olduysa kent birdenbire yokuluvermişti. O gürültülü hayhuyu kulağını tırmalamıyordu artık. Gözlerinin önünde güneş ışığında pırıl pırıl yüzen ve sessizliğiyle huzur veren güler yüzlü doğal bir görünüm uzanıp gidiyordu. Bununla birlikte bu değişiklik karşısında fazla bir şaşkınlığa kapılmadı. Tanrıların işlerine akılsız ermezdi. Bunu da onların sayısız garipliklerinden biri sayıp üzerinde durmadı. Dışarıda kendilerini bir araba bekliyordu. Bir kadınla bir erkek efendisinin yanına geldiler. Kadın kollarını uzatıp efendisinin boynuna doladı. Göz göre göre düşmanlık yapılıyordu efendisine. Tam o anda Widen Scott kadının kollarından sıyrıldı ve kudurmuşçasına hırlayarak saldırıya geçmeye hazırlanan beyaz dişi yakaladı. Hayvanı kıskıvrak kavrayarak yatıştırmaya çalışırken korkacak bir şey yok anne dedi. Bana kötülük edeceğini sandı da ondan. Böyle şeylere hiç dayanamaz. Merak etme, kısa zamanda her şeyi öğrenir, alışır. Korkudan beti benzi atan kadın iğreti bir gülümsemeyle desene oğlum ancak köpeği yanında olmadığı zamanlar sarılabileceğim dedi. Bir yandan da hırlayıp kabararak kendisini düşmanca süzen beyaz dişe bakıyordu. Scott yok canım nasıl olsa öğrenecek dedi. Bir an önce alışması daha iyi olur. Yatıştırıncaya dek beyaz dişle tatlı tatlı konuştu. Sonra sert bir sesle çök bakayım çök diye bağırdı. Efendisi çoktan öğretmişti bunu ona. Beyaz diş gönülsüzce ve somurtarak boyun eğdi bu buyruğa. Scott kollarını annesine açtı. Bir yandan da beyaz dişi gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Hadi anne, annesine sarılırken yat diyorum sana yat diye bağırdı. Beyaz diş tüyleri diken diken olmuş, ha saldırdı ha saldıracak bir durumdayken efendisinin buyruğu üzerine olduğu yerde büzüldü. Düşmanca bir davranış saydığı kucaklamanın yine içine ister istemez seyirci kaldı. Bu ve bundan sonraki sarmaş dolaş olmalardan hiçbir kötülük çıkmadığını görünce yatıştı. Daha sonra eşyaların arabaya yüklenmesinde de ses çıkarmadı. Yabancı tanrılar ve sevgili efendisi arabaya bindiler. Beyaz diş apar topar alınıp götürülen ve toprağın üzerinde tangır tungur ilerleyen arabanın ardına takıldı. Efendisine bir kötülük gelip gelmediğini anlamak ve varlığını göstermek amacıyla içine bir göz atıyordu. Bir çeyrek saat sonra arabanın taştan yapılma büyük bir bahçe kapısından içeri girdi ve her iki yanı kestane ağaçları ile kaplı bir yolda ilerlemeye başladı. Yolun iki yanında da yemyeşil geniş çayırlar uzanıyor, ötede biri de tek tük meşe ağaçları yükseliyordu. Daha ötelerde yemyeşil çayırlara taban tabana ters düşen, güneşte kavrulup altın sarısı bir renge bürünmüş tarlalar, boz renkli tepeler, otlaklar göze çarpıyordu. Arazinin belli belirsiz dalgalandığı çayırın ucunda geniş verandalı ve çok pencereli bir ev görünüyordu. Ne var ki bütün bunları doğru dürüst görecek zaman bulamamıştı beyaz diş. Araba tam efendisinin topraklarına girmişti ki gözleri ışıl ışıl, sivri burunlu öfkeli bir çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Çoban köpeği efendisiyle aralarına girmiş, yolunu kesmişti. Beyaz diş hırlayarak uyuvarmak gerektiğini duymaksızın tüylerini kabarttı. Öbür köpek tam karşısına dikilmişti. Hızla koştuğu için dengesini yitirmemeye çalışarak ön ayaklarını yere sürtüp acemice durakladı. Kendisine saldırmak isteyen köpeğe dokunmamak için harcadığı çaba öylesine büyüktü ki hızını alamayıp art ayakları üzerine çöküverdi. Karşısındaki çoban köpeği dişiydi. Büyük bir engel demekti bu. Dişiye saldırmanın soy yasalarına aykırı düştüğünü içgüdüsel olarak anlıyordu. Oysa kendini koruması en azından kızgınlığını belirtmesi gerekiyordu. Gel gelelim çoban köpeği için durum hiç de böyle değildi. Tam tersine dişi olduğu için içgüdüsü bambaşka şeyler fısıldıyordu ona. Öte yandan o bir çoban köpeğiydi. Bu nedenle ormana ve hele hele kurda duyduğu içgüdüsel korku çok büyüktü. Onun gözünde kurt ta eski dönemlerden yani atalarına ilk koyun sürüsünün emanet edildiği günlerden beri sürüyü yağmalayan talancı kurdun o ezeli düşmanın ta kendisi demekti. Bu nedenledir ki beyaz dişi ona saldırmamak için kendini dizginlemeye çalışırken o hemen üzerine atıldı. Beyaz diş köpeğin dişlerini omzunda duyar duymaz ister istemez sırladı. Ama yine de köpeği incitecek bir girişimde bulunmaya kalkışmadı. Bacaklarını gerdi, hoşnutsuzca geri çekildi. Şaşırtmaca verip köpeğin yanından sıyrılmak istedi. Ama ne yaparsa yapsın, köpek her seferinde önüne dikilip yolunu kesiyordu. Arabadaki yabancı tanrı, gel buraya Collie diye seslendi. Widen Scott kahkahayı bastı. Bırak baba boş ver dedi. Bundan iyi eğitim fırsatı mı bulacak?
Bir yığın şeyi öğrenmesi gerek beyaz dişin. Onun için öğrenmeye ne denli erken başlarsa o denli iyi. Bırakalım da ayağının tozuyla öğrenmeye başlasın. Araba yola koyuldu. Bu sırada Collie inatla beyaz dişin yolunu kesiyordu. Beyaz diş yoldan ayrılıp çayırdan dolanmak istedi ama çoban köpeği bir türlü peşini bırakmadı. Kestirmeden koşarak tehdit edici pırıl pırıl dişleriyle önüne dikildi. Beyaz diş bu kez yolun öbür yakasındaki çayıra koşup dişi köpeği orada atlatmayı denedi ama hayvan burada da geçmesini engelledi. Araba sevgili efendisini almış gidiyordu. Beyaz diş arabanın ağaçlar arasına daldığını gördü. İşler gittikçe çatallaşıyordu. Şaşırtmaca verip dişi köpeği bir daha atlatmaya çalıştıysa da hayvan yine ardını bırakmadı. Bunun üzerine birdenbire döndü, dövüşürken olduğu olası başvurduğu kurnazca bir oyunla dişi köpeğe omuz vurdu. Yalnızca ayakları yerden kesilmekle kalmadı, koli hızını alamayıp havaya fırladı, tepe taklak yuvarlanarak önce yana sonra arkaya derken yine yana devrildi. Kendini toparlamak ve bir an önce ayağa fırlamak için pençelerini yere geçiriyor, çakılları eşeliyordu. Bu arada bir yandan da küçük düşürüldüğü için hırsından avaz avaz ciyaklıyordu. Beyaz diş hiç durmadı. Yol açılmıştı. Onun isteği de buydu zaten. Koli ağlana sızlana onu kovalamaya koyulmuştu. Ama kovalamaca düz yolda olduğundan beyaz diş koşmanın ne demek olduğunu rahatlıkla öğretebilirdi. Çoban köpeği onu çılgın gibi kovalarken her sıçrayışta var gücünü ortaya koyuyor, canını dişine takıyordu. Oysa beyaz diş hiç zorlanmadan bir gölge gibi onun önü sıra sessizce kayıp gidiyordu. Evin köşesini döndüğünde arabanın ön tarafta durduğunu ve efendisinin aşağı inmekte olduğunu gördü. Hızla koşmaya devam eden beyaz diş tam bu sırada yan taraftan beklenmedik bir saldırının yaklaştığını sezdi. Kocaman bir tazı olanca hızıyla üzerine atılmak üzereydi. Dönüp karşı koymak istedi ama çok hızlı koşuyordu. Üstelik öbür köpek de çok yakınındaydı. Köpek yandan saldırıp beyaz dişi gafil avladı. Hızını alamayan beyaz diş tepe taklak yere devrildi. Yerinden fırlayıp yeniden ayakları üzerine dikilmesi görülecek şeydi. Kulaklarını geriye yatırmış, dudaklarını germiş, burnunu buruşturmuştu. Dişleri tazının hemen gırtlağının yanı başında kıl payıyla tıkırdadı. Efendisi bu sırada koşa koşa onlara doğru geliyordu. Ama henüz çok uzaktaydı. Eğer beyaz diş sıçrayıp da o can alıcı saldırıya geçme fırsatı bulamadan koli yetişmeseydi, tazının gırtlağı parçalanmış, hesabı çoktan görülmüş olurdu. Çoban köpeği yarışta atlatılmış, çakılların üzerine devrilmiş, böylece gururu ayaklar altına alınmıştı. Hem onuru zedelendiği, hem de ormandan inen bu talancı yaratığa karşı içgüdüsel bir düşmanlık duyduğu için büyük bir öfkeyle saldırıya geçip kavgaya karışmıştı. Beyaz diş tam havada olduğu bir sırada yanlamasına uğradığı saldırıdan ötürü dengesini yitirip yere devrildi. Efendisi tam zamanında yetişti, beyaz dişi yakalayıp sıkı sıkı tuttu. Bu sırada babası da öbür köpeklere seslenip yanına çağırdı. Beyaz diş az sonra efendisinin okşayışları altında sakinleşti. "Whedon Scott, aşk olsun size," dedi. "Kuzey kutbundan gelen kendi halinde bir kurt için iyi bir karşılama doğrusu. Ömrü boyunca bu hayvanın topu topu bir kez ayakları yerden kesilmişti. Oysa burada göz açıp kapayıncaya dek tam iki kez yeri boyladı. Araba gitmişti. Evden bir takım yabancı tanrılar çıkıyordu. Bunlardan kimileri saygılı bir tavırla geride beklerken, iki kadın aynı düşmanca davranışı yinediyerek efendisinin boynuna sarıldı. Ama beyaz diş kanıksamıştı artık bunu. Göründüğü kadarıyla bunda pek bir kötülük belirtisi yok gibiydi. Bunu yaparlarken tanrıların dudaklarından dökülen gürültülü seslerde tehlikeli bir hava da yoktu. İçlerinden kimisi beyaz dişe yaklaşacak oldu ama beyaz diş hırlayarak onları uyardı. Efendisi de bu arada konuşarak tehlikeyi bildirdi. Efendisinin ayakları dibine sokuldu. Whedon başını okşayarak onu yatıştırdı. "Dik, yat yere." Dick adındaki tazı bu buyruk üzerine basamakları tırmanıp verandanın bir köşesine kıvrıldı. Bu arada durmaksızın hırlamaktan ve yeni geleni kötü kötü süzmekten geri durmuyordu. Kadın tanrılardan biri koli yanına almış, kolunu boynuna dolayarak sevip okşuyordu. Böyle bir kurdun yanlarında tutulmasına göz yumulduğu için hem afallayan hem de öfkelenen koli hırsından ağlayarak kendi kendini yiyip bitiriyordu. Onu aralarına almakla tanrılar büyük bir yanılgıya düşüyordu, bundan emindi. Eve girmek üzere herkes merdivenleri çıkmaya başladı. Beyaz diş efendisinin ayakları dibinden ayrılmıyordu. Verandada yatmakta olan Dick homur homur homurdandı. Bunun üzerine beyaz diş de merdiven başında durdu, tüylerini kabartarak boğuk bir homurtuyla Dick'e karşılık verdi. Baba Scott, "Hadi koliyi içeri alalım," dedi. "Öbür ikisi de dışarıda kalıp kozlarını paylaşsınlar. Nasıl olsa bir iki dalaşmadan sonra can ciğer dost olurlar." Efendisi güldü. "Ya ne demezsin. İşte o zaman dostunun cenaze töreninde beyaz dişin karalar bağlayacağından emin olabilirsin." Yaşlı Scott kuşkulu gözlerle önce beyaz dişe, sonra Dick'e ve son olarak oğluna baktı. Yani şey mi yapar? Whedon başıyla onayladı. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Göz açıp kapayıncaya dek diki cansız yere serer, parçasını bulamazsın. Sonra beyaz dişe döndü. Hadi bakalım oğlum dedi. İyisi mi sen gir içeri. Beyaz diş bacaklarını gere gere merdivenleri tırmanıp verandadan geçti. Kuyruğunu dikmiş, gözünü dört açmıştı. Yandan uğrayacağı bir saldırıdan korunabilmek için diki kolluyordu. Ayrıca evin içinde pusuya yattığını sandığı bilinmedik bir düşmanın beklenmedik saldırısına karşı tetikte duruyordu. Ama korktuğu başına gelmedi. İçeri girince bilinmedik düşmanını gözleriyle araştırdı fakat hiçbir tehlike belirtisi bulamadı. Sonra keyifli keyifli hırıldadı. Efendisinin ayakları dibine kıvrıldı. En küçük bir kımıltıyı bile gözden kaçırmamaya çalışıyor, dört gözle çevresini kolluyordu. Evin tuzağı andıran hain çatısı altında pusuya yatmış bir düşmandan canını korumak için dövüşmeye, her an ayağa fırlamaya hazırdı. Tanrı'nın mülkü. Beyaz diş yaratılış olarak ortama çabucak ayak uydurabildiği gibi çok yer gezip gördüğü için aynı zamanda çevreye ayak uydurmanın ne demek olduğunu ve bunun nedenle zorunlu olduğunu da biliyordu. Bu nedenle yargıç Scott'un Sierra Vista adındaki evine çabucak alışıverdi. Öbür köpeklerle kendi arasında öyle dişe dokunur bir hırgür çıkmadı pek. Güneyli tanrıların terbiyesini ondan daha iyi sindirmişti bu köpekler. Bu yüzden tanrıların evine kabul edilmekte, beyaz diş onların gözünde saygınlık da kazanmıştı. Ev sahibi olan tanrılar böylesine bir kurdu aralarına almak istiyorlarsa, onlara bu isteğe boyun eğmekten başka bir şey düşmezdi artık. Önceleri adet yerini bulsun diye bir iki kez meydan okuyan Dick bile beyaz dişi en sonunda evin bir parçası saydı. Eğer Dick'in daha ilk zamanlardaki tutumu bu yönde olsaydı aralarından su sızmayabilirdi. Ne var ki beyaz diş arkadaşlıktan hiç hoşlanmazdı. Öbür köpeklerden istediği bir tek şey vardı, o da kendisine sataşmamaları, onu rahat bırakmalarıydı. Kendini bildi bileli öbür köpeklerden uzak kalmıştı, bundan böyle de uzak kalmaya kararlıydı. Dick ne zaman yanına sokulacak olsa hemen hırlamaya başlıyordu. Bu yaklaşma çabalarını hiç hoş karşılamıyordu. Efendisinin köpeklerine sataşmamak gerektiğini daha kuzeydeyken öğrenmiş, bu kural kulağına küpe olmuştu. Burada da kendisini rahat bırakmalarını istiyor, içe kapanık kalmakla diretiyordu. Dike ise hiç mi hiç yüz vermedi. Öyle ki sonunda bu iyi huylu tazı da onunla ilgilenmez oldu, artık beyaz dişin ahır kapısı yanındaki kazık kadar bile önemi yoktu onun için. Ama kolye gelince iş bambaşkaydı. Beyaz dişin varlığını sineye çekiyorsa yalnızca tanrıların buyruğuna boyun eğdiği için çekiyordu. Ama beyaz dişin varlığına katlanmak onu rahat bırakmak anlamına gelmiyordu elbette. Atalarının kurt soyu yüzünden uğradıkları kuyruk acılarının, yağmalanan koyun sürülerinin, dökülen kanların anısı belleğine kazınmıştı bir kez. Bunları öyle ha deyince bir iki günde unutup kafasından atması olanaksızdı. Geçmişteki bu anılar çoban köpeğini habire dürtüyor, öc alması için onu durmaksızın zorluyordu. Gel gelelim tanrılar kurttan yana çıkıyorlardı. Bu durumda onların yanında göz göre göre bir şey yapması olanaksızdı. Ama bir takım yollarla dünyayı ona sinsi sinsi zindan etmesine engel olamazlardı. Kurt ile aralarında yüzyıllardır süre gelen bir kan davası vardı. Ve işte beyaz diş bu kan davasının yeniden hortlamasına neden olmuştu. Öyleyse ne pahasına olursa olsun yapacağını yapacaktı. Koli beyaz dişe acı çektirmek, onu üzmek için dişiliğinden yararlanmaya başladı. Oysa beyaz diş, dişilerle dövüşmemek yolundaki içgüdüsel sınırlamalara uyarak dişi köpeğe pek dokunmak istemiyor, hayvanın inatla üstüne üstüne gelmesi karşısında kendini zor tutuyordu. Böyle zamanlarda dişi çoban köpeği saldırıya geçince kalın kürküyle korunan omzunu hayvanın sivri dişleri arasına bırakıyor, sonra göğsünü gere gere kasıla kasıla çekip gidiyordu. Dişi köpek işi çığırından çıkarıp da azıtacak oldu mu, omzunu ve başını ona doğru döndürerek gözlerinde sabırlı ama bıkkın bir havayla birbirlerinin etrafında dolanmalarına göz yumuyordu. Ama art ayağını ısırmaya çalışan dişi köpeğe hoşgörülü davranması kimi zaman dövüş alanından uzaklaşmasına, böylelikle de gururlu tavrını yitirmesine yol açıyordu. Ama yine de çoğu zaman Colin'in karşısında büyüklüğünü ve saygınlığını korumayı başarıyordu. Çoğu zaman ona aldırış etmemeyi, yoluna çıkmamayı yeğliyordu. Dişi köpeğin geldiğini görür ya da duyarsa yattığı yerden hemen kalkıyor, alıp başını başka bir yere gidiyordu. Bununla birlikte beyaz dişin öğrenmek zorunda olduğu daha yığınla yeni şey bulunuyordu. Kuzeydeki yaşam Sierra Vista'nın o harala gürele yaşantısına oranla çok daha basit sayılırdı. Önce efendisinin ailesini tanıması gerekiyordu. Bununla birlikte bu işin yabancısı sayılmazdı pek. Nasıl ki Mitzah ve Kulukuç, gri kunduzun malıysa ve onun sofrasını, ocağını, yatağını paylaşıyorlarsa, Sierra Vista halkı da işte tıpkı onlar gibi efendisine ait kimselerdi. Yine bu iş o kadar kolay değildi pek. Gri kunduzun çadırından çok daha değişikti Sierra Vista. Hem geniş hem de kalabalıktı. Yargıç Scott'la karısı vardı, sonra efendisinin Beth ile Mary adlı iki kız kardeşi, karısı Alice, 4 ve 6 yaşındaki çocukları küçük Whedon ve Maud vardı. Bu kalabalık konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Aile bağları ve akrabalık konusunda da bilgi sahibi değildi. Hoş, bunlar anlayacağı şeyler de değildi zaten. Ama her şeye karşın onların efendisine ait kimseler olduğunu algılamıştı. Zamanla onların davranışlarını, konuşmalarını gözleyerek, seslerinin tonunu inceleyerek, efendisiyle onlar arasındaki ilgi ve sevginin ölçüsünü anladı. Gözlemlerinin sonucuna bakarak o da onlara karşı aynı tutum içerisine girdi. Efendisi için değer taşıyan her ne varsa beyaz dişli onlara aynı değer ve önemi gösteriyor, üzerine titriyordu. Çocuklar için de aynı şey söz konusuydu. Olduğu olası çocuklarla yıldızı barışmamıştı hiç. Onlardan nefret etmiş, korkmuş, küçük ellerinden neler çekmişti. Kızılderili obasında yaşadığı günlerde az mı tatsız işler gelmişti başına. Onların ne denli acımasız ve vahşi yaratıklar olduğunu iyi biliyordu. Küçük Whedon ile Maud yanına ilk kez sokulmaya kalkıştıklarında bir uyarı homurtusu koparmış ve kötü kötü süzmüştü onları. Ama efendisinden yediği tokat ve azardan sonra kendisini okşamalarına ister istemez boyun eğmek zorunda kalmıştı. Gerçi mini mini ellerin altında habire hırlamaktan kendini alamıyordu ama artık bu hırıltıda o dokunaklı havadan eser kalmamıştı. Sonraları zamanla anladı efendisinin çocukları ne denli çok sevdiğini.